Ayrım 21, sayfa 244, 29. bölüm. Geriye doğru. Kasım, Garni'nin en az sevdiği aydı. Çünkü Kasım ışığın azaldığı, sonbaharla kış arasında sallanan kararsız bir aydı. Mevsimin bu yanı sis kaplı ve gözünün önündeki şeyleri görmediği bir alanda dolaşır gibi, Mallory vakasının etrafında dolaştığı hissini artırıyordu. O gün Pini'den eve döndüğünde daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmaya, kafasındaki karışıklığı Madeline ile paylaşmaya karar verdi. Madeline üzerinde çay ve kızılcıklı kek kalıntılarının olduğu ahşap masada oturmaktaydı. Garni, bir konuda senin tavsiyeni almak istiyorum der demez kelime seçiminden dolayı pişmanlık duydu. Madeline tavsiye gibi kelimelerden pek hoşlanmazdı. Onu konuşmaya davet eder gibi meraklı bir tavırla başını eğdi. Mallory Enstitüsü Fisherbrook Caddesi ile kasabanın üst kısmındaki tepedeki Thornbush yolu arasında 40 hektarlık bir alanda yer alıyor. Yaklaşık 30 hektarlık bir ağaçlı arazi var ve belki de 5 hektarlık çim alanı ve çiçekle bir otopark ve 3 bina var. İçinde ofis ve misafir odalarının da bulunduğu ana ders binası Mallory'nin kendi evi ve aletlerin konduğu bir ambar. Madeline mutfak duvarında asılı duran saate bakınca Garni hızla devam etti. Görevli memurlar Fitchersbrook Caddesi'nden içeriye giren ve ambarın arkasına konmuş bir sandalyeye giden ayak izleri buldular. Sandalyeden sonra Mallory'nin öldürüldüğü noktaya, oradan da ağaçlık alanda 700 metre mesafeye kadar devam ediyor ve aniden bitiyorlar. Ayak izleri duruyor. Buraya kadar izlerin sahibi olan kişinin buradan sonra hiç iz bırakmadan nasıl kaçtığına dair hiçbir delil yok. Bu bir şaka mı? Olay yerindeki gerçek bulgulardan söz ediyorum. Peki ya söz ettiğin diğer yol? Thornbush yolu en son ayak izinde 30 metreden fazla uzaklıkta. Madeline kısa süren bir sessizlikten sonra ayı geri döndü dedi. Garni onu anlamamış gibi bakarak ne dedi. Madeline pencereye doğru bakarak koştu. Ayı. Pencereyle cansız görünen kırağı kaplanmış bahçelerin arasında kuş yemliğini tutan demir bir çoban desteği yerde duruyordu ve kuş yemliği ortadan ikiye ayrılmıştı. Garni konuyla ilgisi olmayan bu yoruma kızarak ''Bununla daha sonra ilgileneceğim.'' dedi. ''Ayak izi sorunuyla ilgili bir yorumun var mı?'' Madeline esnedi. ''Bence bu aptalca ve bunu yapan insan deli. Peki bunu nasıl yaptı?'' ''Sayılarla ilgili numara gibi. Ne demek istiyorsun?'' ''Yani nasıl yaptığı, neyi değiştirir?'' Garni'nin merakı kızgınlığının önüne geçmişti. ''Devam et. Nasıl olduğu önemli değil. Asıl sorun neden ve cevabı çok açık.'' Açık olan cevap, sizin bir çuval beyinsiz olduğunuz. Bu cevap Garni'ye aynı anda iki şey hissettirdi. Hedefin polis olduğu konusunda kendisiyle aynı fikirde olduğu için mutlu olmuş ama beyinsizler kelimesine yaptığı aşırı vurgudan hoşlanmamıştı. Omuz silkerek, belki de geri geri yürümüştür, dedi. Belki de ayak izlerinin gittiğini sandığınız yer aslında adamın geldiği noktadır ve geldiğini sandığınız nokta gittiği noktadır. Bu Garni'nin düşünmüş ancak elemiş olduğu olasılıklar arasındaydı. İki sorun var. İlki bu, yalnızca ayak izlerinin bir anda nasıl bittiği sorusu yerine bir anda nasıl başladığı sorusunu sormamızı sağlar. İkincisi, ayak izleri çok düzgün duruyor. Birisinin 750 metre boyunca ağaçlıklı bir alanda bir kez bile tökezlemeden geri geri yürümesi çok zor. Ardından Madeline'den gelen en ufak ilgi göstergesini desteklemek istediğini fark etti ve sıcak bir ses tonuyla ekledi. Ama yine de bu oldukça ilginç bir düşünce. Lütfen üzerinde düşünmeye devam et. Gece saat 2'de Garni yatak odasının penceresinden bir bulutun arkasına saklanmış ve belli belirsiz görünen aya bakarak hala düşünüyordu. Ve hala Madeline'in ayak izlerinin gittiğinin göründüğü yönle aslında gittiği yönün iki ayrı sorun olduğuna dair fikri üzerinde kafa yoruyordu. Bu doğruydu fakat verilere bakarak nasıl böyle bir sonuca varılabilirdi? Bir kişi hiç yanlış bir adım atmadan düz olmayan bir arazide geri geri yürümüş olsa bile ki bunu kimse yapamazdı. Bu varsayım ancak açıklanamaz şekilde sona eren ayak izleri sorununu açıklanamaz şekilde başlayan ayak izleri sorununa dönüştürürdü. Yoksa gerçekten öyle mi? Farz edelim ki öyle. Ama bu olanaksız gibi görünüyor. Yine de yalnızca bir dakika için öyle olduğunu varsayalım. Sherlock Holmes, imkansız olanı elerseniz elimizde kalan ne kadar mümkün görünmese de doğrudur, derdi. Madeline, uyandırdığım için üzgünüm, önemli. Yanıt derin bir iç çekme sesi olarak geldi. Uyanık mısın? Artık uyanığım. Dinle, Katilin mülke ana yoldan değil de arka yoldan girdiğini varsayalım. Cinayetten saatler önce tam kar yağmaya başladığında geldiğini varsayalım. Elindeki bahçe sandalyesi ve diğer eşyalarla arka yoldan aşık alana doğru yürüdüğünü ve tüvek tulumunu, lateks eldivenlerini giydiğini ve beklediğini düşünelim. Ormanda mı? Camların arasında, bizim ayak izlerinin bittiğini düşündüğümüz yerde. Burada oturur ve karın durmasını gece yarısının hemen sonrasına kadar bekler. Ardından kalkar, sandalyesini, viski şişesini, silahını ve içinde hayvan çığlıklarının sesinin kayıtlı olduğu mini kaset çalarını alıp eve kadar 750 metre boyunca yürür. Yolda Mallory'nin hayvan seslerini duyacak kadar uyanık olduğundan emin olmak için telefon açar. Bir saniye bekle, bana ormanda geri geri yürüyemeyeceğini söylemiştin. Yürümedi, yürümesine gerek kalmadı. Görünen ayak izlerini gerçekte olandan ayırt etmekte haklıydın ama bir ayrım daha yapmamız gerekiyor. Ayakkabının tabanını ayakkabıdan ayırdığını düşün. Nasıl? Katilin yapması gereken tek şey bir çift botun tabanını çıkarıp diğer çifte ters duracak şekilde yapıştırmak. Sonra ileriye doğru kolayca yürüyebilir ve geldiği yöne doğru gidiyormuş gibi görünen tertemiz ayak izleri bırakabilir. Peki bahçe sandalyesi? Onu avluya götürür. Belki de bir tür susturucu olarak kullandığı parkasını silahın ağzına sararken eşyalarını bunun üzerine koymuştur. Sandalyenin izleri kendi ayak izleriyle kolayca kapatılabilir. Bu yüzden daha sonra bunu kimse görmeyecekti. Ardından Mallory'nin arka kapıya gelmesini sağlamak için hayvan çığlıklarının olduğu kaydı çalar. Bununla nasıl yapıldığıyla ilgili farklı seçenekler olabilir ama asıl olay Mallory'yi avluya vurabileceği mesafeye getirip ateş eder. Mallory yere düşünce katil kırık şişeyi alır ve adamı defalarca keser ve şişeyi gelmiş olduğu yöne doğru fırlatır ve tabii ki şişe orayı terk ettiğini gösteren ayak izlerinin yanına düşer. Neden öylece cesedin yanında bırakmadı, yanında götürmedi? Götürmedi çünkü bizim bulmamızı istedi. Viski şişesi oyunun, bunların tümü her neyse onun bir parçası. Benim tahminime göre bu ayak izi aldatmacısının üzerine bitmiş bir pastanın üzerine süslercesine şişeyi görünüşte olay yerini terk eden ayak izlerini yanına fırlattı. Bu fark etmesi oldukça zor bir ayrıntı. İzlerin sonu gibi görünen yerde bir çift bot bırakması gibi ama tabii ki onları daha içeriye girmeden orada bıraktı. Yani izleri yapan botlar onlar değiller miydi? Değillerdi ama bunu zaten biliyorduk. BCI laboratuvarından bir uzman botların birisinin tabanında kardaki izlerle uyuşmayan küçük bir farklılık tespit etti. Başta hiçbir şey ifade etmemişti ama bu tersine döndürülmüş haline mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Madeline birkaç saniye hiçbir söz söylemedi ancak Garney senaryosunun zayıf noktalarını yakalamak için düşündüğünü, değerlendirdiğini ve test ettiğini hissedebiliyordu. Peki ya şişeyi fırlattıktan sonra? Sonra avludan ambarın arkasına geçiyor, bahçe sandalyesini buraya koyuyor ve cinayetten önce orada oturmuş izlenimini vermek için bir avuç dolusu sigara izmaritini yere atıyor. Tüvek tulumunu ve lateks eldivenlerini çıkarıyor ve parkasını giyip lanet olası ters ayak izlerini bırakarak avludan Filchers Brook Caddesi'ne çıkıyor. Kasaba halkı burayı kürekle temizlediği için iz kalmıyor ve Tornspuss yolundaki arabasına doğru yürüyor ya da kasabaya ya da her neyse. Pini polisi yoldan yukarı doğru çıkan birisini görmüş mü? Görünüşe bakılırsa hayır ama kolayca ormana girmiş ya da duraksayıp diğer olasılıkları düşündü. Ya da bu pek muhtemel görünmüyor ama dağda BCI'nin kontrol ettiği bir pansiyon olduğunu söylediler. Kurbanın kafasını neredeyse kopardıktan sonra böyle bir yere gitmesi garip olur ama bizim manyak katilimiz sıcak küçük bir pansiyona doğru yol almış olabilir. Karanlıkta yan yana uzunca bir süre sessiz kalarak uzandılar ve Garney el yapımı kayığını yeni bitirmiş ve olası sızıntılara karşı her yerini dikkatlice inceleyen bir adam gibi hikayedeki olay dizisini baştan sona ve sondan başa birkaç kez daha düşündü. Kusursuz düşman dedi Madeline. Ne? Kusursuz düşman. Ne demek? Sen bilmeceleri seviyorsun, o da öyle. Cennette görebileceğimiz bir evlilik ya da cehennemde. Her neyse, o notlarda bir sorun var. Nelerde sorun var? Madeline bazen çağrışmalarla birlikte öyle uzaklara gidiyordu ki Garney geride kalıyordu. Bana gösterdiği notlar, katilin Mallory'ye gönderdikleri ilk ikisi ve ardından şiirler. Her birisinin içinde tam olarak ne yazdığını hatırlamaya çalışıyordum. Ve iyi bir hafızam olmasına rağmen zorlandım. Sonra bunun sebebini anladım. İçlerinde gerçek hiçbir şey yok. Ne demek istiyorsun? Özel hiçbir şey yok. Mallory'nin aslında ne yaptığı ya da kime zarar verdiği ile ilgili hiçbir şey yok. Neden bu kadar belirsiz? İsim, tarih, adres ya da somut hiçbir şeye yapılan bir gönderme yok. Garip değil mi? 658 ve 19 sayıları oldukça özel. Ama Mallory için o an onları düşünmüş olmaları dışında hiçbir anlam ifade etmiyorlardı. Bu bir numara olmalı. Eğer öyleyse nasıl olduğunu anlamıyorum. Ah, ama anlayacaksın. Notları birleştirme konusunda çok iyisin. Esnedi. Senden daha iyisi yok. Sesinde alaycılıktan eser yoktu. Onun övgü dolu sözleriyle kısa bir süre rahatladığını hissederek karanlıkta onun yanında öylece uzandı. Ardından katilin notlarını düşünmeye, Medley'nin söylediklerinin ışığında kullanılan dili gözden geçirmeye başladı. Mallory'nin korkudan altına etmesini sağlayacak kadar özel göndermeler vardı, dedi. Kadın uykulu bir şekilde iç çekti ve ya da bunu sağlayacak kadar genel göndermeler. Bu da ne demek? Bilmiyorum. Belki de özel bir şeyden bahsedebileceği özel bir olay hiç olmamıştı. Fakat Mallory hiçbir şey yapmadıysa niçin öldürüldü? Boğazıyla pek de önemsememiş gibi bir ses çıkardı. Bilmiyorum, tek bildiğim o notlarda bir sorun oldu. Hadi uyu şimdi. 30. Bölüm. Büyük Köşk. Haftalardır, belki de aylardır olduğundan daha iyi bir hisle şafak sökerken uyandı. Botların gizemiyle ilgili getirdiği ilk açıklamanın ilk düşen domino taşı olduğunu söylemek biraz abartılı olabilir. Ancak arabasıyla doğan güneşe doğru Pini'deki Fishersbrook Caddesi'ndeki pansiyona giderken böyle hissediyordu. Klein'in ofisine götürmeden ya da BCI'ın bilgisi olmadan birkaç beyinsizle görüşmesinin kuralları esnetmek olduğunu düşünüyordu. Ama her ne haltsa birisi sonradan bileğini bükmek isterse bununla başa çıkabilirdi. Dahası her şey böyle olması gerekiyormuş gibi hissediyordu. Adamların olayı ele alma şeklinde. Fishersbrook bölgesinde henüz bir kilometre bile gitmeden telefonu çağırdı. Arayan Alan Rockford'tu. Bölge savcısı Klein'in bilmeni istediği bazı haberler ver. Komiser muavini Wiggin, katille Mallory arasında geçmiş telefon görüşmesinin bir incelemesini yaptığını bildirmemi istedi. Telefon konuşmasından haberdarsınız değil mi? Adamın gizlemeye çalıştığı sesini ve Mallory'nin 19 sayısını düşünüp daha sonra bu sayıyı posta kutusunda katilden gelen bir mektupta bulduğunu hatırlayarak evet dedi. Wiggin raporu arka plandaki trafik sesinin daha önceden kaydedilmiş olduğunu gösteriyor. Anlamadım. Wiggin getirdiği sonuçlara göre kayıttaki ses iki katmandan oluşuyor. İlk katmanda arayanın sesi ve bir motor sesi var. Ve Wigg bu sesin kesinlikle bir otomobilin motorunun sesi olduğunu söylüyor. Yani bunlar arama esnasında gerçekten var olan sesler. Ama arka plandaki trafiğe ait sesler ikinci katmanda. Yani arama süresince bir kaset çalardan çalınmış. Orada mısınız dedektif? Evet evet, ben sadece bunu anlamaya çalışıyordum. Yeniden anlatmamı ister misiniz? Hayır, sizi duydum. Bu çok ilginç. Bölge savcısı Klein böyle düşüneceğinizi söylemişti. Bunun ne anlama geldiğini çözebilirseniz kendisi aramanızı istedi. Kendisini aramanızı istedi. Tabii yaparım. Fishersbrook Caddesi'ne girdi ve 700 metre ileride arkasındaki düzgün binanın defneler olduğunu gösteren bir tabela gördü. Tabela kibar bir oval levha üzerine yazılmış, güzel bir yazıdan oluşuyordu. Tabelanın biraz ilerisinde sıra sıra defne ağaçlarını çevreleyerek dönen parmaklıklar vardı. Parmaklıkların arasından dar bir araba yolu geçiyordu. Çiçekler aylar önce dökülmüş olmasına rağmen Garney'in beyni ona oyun oynuyor, girişten içeri doğru ilerledikçe burnuna çiçek kokuları geliyordu. Bu aklına Macbeth'in malikanesi hakkında o gece orada öldürülecek olan Kral Duncan'ın yorumunu getirdi. Bu kalede güzel bir koltuk var. Parmaklıkların arasında bir zen bahçesi kadar titiz bir şekilde eğimlenmiş, çakırlardan oluşan bir otopark vardı. Aynı çakıl taşlarının oluşturduğu bir yol otoparktan, üzerinde hiçbir lekenin olmadığı, sedirden yapılmış çıkıntı şeklindeki kapıya doğru gidiyordu. Kapıda zil yerine antik bir çan vardı. Garney kapıya uzanınca kapı açıldı ve uyanık bakışlı bir adam sorgulayan gözlerle kapıda belirdi. Adamın üzerindeki limon rengi polo yaka gömleğinde pembe derisine ve orta yaşlı görünümü için fazla sarı duran saçlarına kadar her şey yeni temizlenmiş gibi duruyordu. Pizza siparişi 20 dakikalık bir gecikmeden sonra eline ulaşmış bir adamın sabırsızlığı ve heyecanıyla "Ah!" dedi. Bay Plumstone. Ufak tefek adam, hayır ben Bay Plumstone değilim dedi. Ben Bruce Weston'um. İsimlerimiz arasındaki uyum tamamen tesadüf. Garni şaşkınlıkla anlıyorum dedi. Ve siz sanırım polissiniz. Özel dedektif Garni, bölge savcılığından. Buraya geleceğimizi kim söyledi? Telefondaki polis. İsimleri asla hafızamda tutamam. Fakat neden kapıda duruyoruz? İçeri girin. Garni onu kısa bir koridordan takip etti ve Victoria tarzıyla döşenmiş bir oturma odasına girdiler. Telefondaki polisin kim olduğunu merak ettiğinden gözlerinde sorgular bakışlar vardı. Weston, Garni'nin yüzündeki ifadeyi yanlış anlayarak ''Üzgünüm'' dedi. ''Böyle vakalardaki prosedürleri pek bilmiyorum. Doğrudan büyük köşke mi gitmek istersiniz?'' ''Pardon, büyük köşk. Ne büyük köşkü? Olay yeri, ne olayı? Size bir şey anlatmadılar mı? Ne hakkında? Niçin burada olduğumuz hakkında?'' ''Bay Weston, kaba olmak istemem fakat belki de en başından bana neler olduğunu ve neden bahsettiğini anlatmalısınız.'' ''Bu inanılmaz. Ben her şeyi telefonda komisere anlattım. Hatta dediklerimi anlamıyormuş gibi davrandığı için iki kez anlattım.'' ''Kızgınlığınızı anlıyorum bayım ama onu anlattığınız belki de bana bir kez daha anlatabilirsiniz.'' ''Şarap kırmızısı terliklerimin çalındığını anlattım. Benim için ne anlama geldikleri hakkında bir fikriniz var mı?'' ''Şarap rengi terlikleriniz mi?'' ''Tanrım, sana hiçbir şey anlatmadan seni buraya gönderdiler değil mi?'' Weston bir tür krizi önlemeye çalışır gibi derin derin nefes alıp vermeye başladı. Ardından gözlerini kapattı. Gözlerini yeniden açtıktan sonra polisin beceriksizliğini kabullenmiş gibi bir ortaokul öğretmeni edasıyla Garni'ye anlatmaya başladı. ''Oldukça pahalı olan şarap kırmızısı terliklerim büyük köşkten çalındılar. Elimde hiçbir delil olmamasına rağmen bunu oraya son gelen misafirin yaptığına eminim. Büyük köşk buranın bir parçası mı?'' ''Elbette öyle. Tüm binaları oluşturan alanın ismi Defneler ve sebebi açıkça belli. İçeride üç bina var. Birincisi şu an içinde bulunduğumuz ana bina ve bunun yanındaki iki köşk. Büyük Köşk ve Balarısı Köşkü. Büyük Köşk'ün dekoru şu ana kadar yapılmış en iyi film olan Oz Büyücüsü filminden alındı.'' Gözlerindeki ifadeden Garnier'in ona katılmadığı anlaşılıyordu. Dekorun merkezinde Dorothy'nin sinirli terliklerinin özel üretilmiş bir örneği vardı. Ama bu sabah terliklerin yerinde olmadıklarını fark ettim. Ve bunu bildirdiğiniz yer? Görüldüğü gibi polise bildirdim ve böylece siz geldiniz. Pini Polis Departmanı'nı mı aradınız? Herhalde Chicago Polis Departmanı'nı aramadım. Bay Weston, burada iki ayrı sorunumuz var. Pini Polisi size hırsızlık olayıyla ilgili olarak geri dönecektir. Ama benim burada bulunma sebebim bu değil. Ben başka bir olaydan dolayı buradayım ve size birkaç soru sormam gerekiyor. Birkaç gün önce bir eyalet polisi dedektifine ismi Bay Plumstone olan birisi tarafından diye tahmin ediyorum. 3 gece önce buraya kuş gözlemcisi olan iki misafirin, bir adam ve annesinin geldiği söylenmiş. İşte bu o. Hangi o? Şarap kırmızısı terliklerimi çalan adam. Kuş gözlemcisi sizin terliklerinizi mi çaldı? Kuş gözlemcisi, hırsız, yan kesici, küçük piç. Evet o. Peki, sizinle görüşmeye gelen eyalet polisi dedektifine bundan bahsetmemiş olmanızın sebebi? Bundan bahsetmemiş olmamın sebebi o sırada fark etmemiş olmamdı. Size terliklerin çalındığını bu sabah fark ettiğimi söyledim. Öyleyse evin içinde adam ve annesi çıkış yaptıktan sonra girmediniz. Öyleyse evin içine adam ve annesi çıkış yaptıktan sonra girmediniz. Çıkış yapmak çok resmi bir ifade olur. Gün içerisinde herhangi bir saatte çıkıp gitmişler. Parayı önceden ödedikleri için çıkış işlemi prosedürlerinin gerçekleştirilmesine gerek kalmamıştı. Burası medeni ve resmiyetten uzak bir yer olsun diye uğraşıyoruz. Ve tabii ki bu bizim duyduğumuz güvenin karşılığında bir ihanet olduğundan daha üzücü oluyor. Weston bundan bahsederken konuşmasına devam edemeyecekmiş gibi susuverdi. Bu kadar süre beklemeniz normal. Bir odayı yeniden hazırlamadan önce beklemek mi? Yılın bu zamanında normal. Kasım bizim en boş geçen ayımızdır. Büyük köşkte bir sonraki rezervasyon Noel için. Bu ayrımda geçen yabancı isimler. Filchers Brook. F I L C H E R S B J O O K. Sherlock Holmes. S H E R L O C K H O, L, M, E, S. Tornbus. T, H, O, R, N, B, U, S, H, U. Ellen Rockwold. E, L, L, E, N, R, A, C, K, O, F, F. Macbeth. M, A, C, B, E, T, H. Duncan. D, U, N, C, A, N. Plumstone. P, L, U, M, S, T, O, N, E. Wellstone. W, E, L, L, S, T, O, N. Dorothy. D, O, R, O, T, H, Y.